Ayrım 14 Kurtuluş Projesi Andy Weir Sayfa 150 İlginç, bu az önce selam vermek için motorunu çalıştıran Meryem Hanım'ın kazandığı hızın aynısı. Bu bir tesadüf olamaz. Bu silindiri yakalamamı istiyorlar ve bunu benim için ulaşılabilir bir hızla teslim etmek istiyorlar. Ne kadar düşüncelisiniz diyorum. Bunlar aklı çalışan uzaylılar. Bu noktada dost olduklarını varsaymak durumundayım. Yani selam vermek ve beni rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ayrıca düşmanca tavır sergileseler ne yapabilirim ki? Ölürüm. Ancak bunu yapabilirim. Bilim insanıyım ben. Buck Rogers değil. Yani elbette dönüş sürücülerini onların gemilerine döndürüp tam gaz güç vererek onları buharlaştırabilirim. Ama öte yandan... Şimdi böyle şeyler düşünmenin vakti değil. Hızlıca yaptığım bir hesaplamayla silindirin bana ulaşmasının 40 dakikayı bulacağını öğreniyorum. Bir GDF elbisesi giymek, dışarı çıkmak ve bir uzaylı oyun kurucunun attığı pası yakalayacak ilk insan olmak üzere geminin dışında yerimi almak için bu kadar vaktim var. Tayfama uzay cenazesi düzenlerken hava kilidi hakkında bir sürü şey öğrenmiştim. Ve... İlyukina bu ana bayılırdı. Şu anda kabinde heyecandan bir o yana bir bu yana fırlıyor olurdu. Ya o da ifadesiz ve sakin kalırdı. Ama bakmadığımızı düşündüğü bir anda gülümsemeden edemezdi. Gözyaşları görüşümü bulandırıyor. Yer çekimi olmadığından gözlerimi kaplıyorlar. Su altında görmeye çalışmaya benziyor bu. Gözlerimi silip yaşları kumanda odasının öteki tarafına doğru atıyorum. Karşı duvara çarpıp dağılıyorlar. Buna ayıracak vaktim yok. Yakalamam gereken bir uzaylı şeyi var. Koltuğun kemerini açıp hava kilidine doğru süzülüyorum. Zihnim fikirler ve sorularla dolu ve arka arkaya çılgın sonuçlara varıyorum. Belki astrofajı bu zeki uzaylı türü icat etmiştir. Belki uzay gemisi yakıtı yetiştirmek için onu özellikle yaratmışlardır. Nihai güneş enerjisi, belki dünyada neler olduğunu onlara anlattığımda bana bir çözüm verirler. Belki de gemime binip beynime yumurtalarını bırakırlar, insan emin olamıyor. İç hava kilidi kapağını açıp GDF elbisesini çıkarıyorum. Peki bunu nasıl giyeceğime dair herhangi bir fikrim var mı? Ya da güvenli bir şekilde nasıl kullanacağıma dair? Orlan MKS-2 GDF elbisesinin krizalit kilidini kapatıp arka kapağını açıyorum. Kemerdeki düğmeye basıp ana gücü aktif hale getiriyorum. Elbise hemen canlanıyor ve gövde kısmındaki durum panelinde tüm sistemler fonksiyonel yazıyor. Ne oluyor ya? Buradaki her şeyi biliyorum ben. Muhtemelen bu şeye dair yoğun miktarda eğitim almıştık. Bu elbiseyi, fiziği nasıl biliyorsam öyle biliyorum. Her şey zihnimde. Ama bunları öğrendiğim zamanı hatırlamıyorum. Rusların ürettiği elbise tek basınçlı bir araç. Önce üst kısmını, sonra alt kısmını giyip ardından da miğfer ve eldivenler için bir sürü karmaşık şeyi bağladığınız Amerikan modellerinin aksine Orlan serisi, arkasında bir kapağı bulunan bir bebek dolumu gibi. İçine giriyorsunuz, kapağı kapatıyorsunuz, o kadar. Deri değiştiren bir böcek yuvamı tersi yönde. Elbisenin arkasını açıp içini giriyorum. Burada 0G işime epey yarıyor. Elbiseyle normalde olduğundan daha az cebelleşmem gerekiyor. Tuhaf. Bunun önceki seferlerden daha kolay olduğunu biliyorum. Ama önceki seferlerin hiçbirini hatırlamıyorum. Sanırım koma yüzünden beyin hasarı geçirdim. Şimdilik yeteri kadar işlevselim. Devam ediyorum. Kollarımı ve bacaklarımı deliklerine yerleştiriyorum. Orlanın içindeyken tulumum beni rahatsız ediyor. Bu elbise içinde özel bir iç çamaşırı giymem gerekiyor aslında. Nasıl göründüğünü bile bilmiyorum. Ama tek amacı ısı regülasyonu ve biyo görüntüleme. Şimdi depo alanında onu arayacak vaktim yok. Silindirle bir randevum var. Elbisenin içine girdiğime göre açık kalan arka kapağı kapatmak için bacaklarımı hava kilidine dayayıp kendimi duvara yapıştırıyorum. Birkaç inç, santimetre demeliyim aslında, sonuçta bu Rus malı, kaldığında göğsüme monte durum panelinin ışığı yeşile dönüyor. Kalın eldivenle elimle panele uzanıp otomatik vakum düğmesine basıyorum. Elbise kapağını bir dizi gürültülü klik sesiyle kapatıyor. Sonra bir tak sesiyle dış mühür yerine oturuyor. Durum göstergem yeşil gösteriyor ve 7 saatlik yaşam desteğim var. İç basınç 400 hektopaskal, deniz seviyesindeki dünya atmosferinin %40 kadarı. Bu uzay elbiseleri için normal bir değer. Tüm süreç sadece 5 dakika sürüyor, dışarı çıkmaya hazırım. İlginç, basınç düşürme adımını atladım. Evdeki uzay istasyonlarında astronotların dışarı çıkmadan önce GDF elbisesi için, gereken basınca alışmaları için hava kilidinin içinde saatler geçirmeleri gerekiyor. Benim böyle bir sorunum yok. Belli ki Meryem Ana'nın bütünü o %40 basınçta. Güzel tasarım. Dünyanın etrafındaki uzay istasyonlarının tam basınçta olması, bir şey olur da astronotlar çabucak dünyaya geri dönmek zorunda kalırsa diye. Ama Meryem Ana mürettebatı söz konusu olduğunda, biz nereye gideceğiz ki başka? Düşük basıncı sürekli kullanabiliriz o yüzden. Hem dış kabuğu fazla yormaz, hem de çabucak GDF yapmamıza olanak tanır. Derin bir nefes alıp verdim, arkamdan bir yerlerden kısık bir vızıltı geliyor ve serin hava sırtımla omuzlarımı dolaşıyor. Klima iyi geliyor. Bir tutamacı tutup kendimi döndürdüm. İç hava kilidi kapısını kapatmak için çekiliyorum ve ana kolu döndürerek hava boşalma sekansını başlatıyorum. Bir pompa çalışmaya başlıyor, beklediğimden çok daha gürültülü. Boşa alınmış bir motosiklet gibi çıkıyor sesi, elimi koldan çekmiyorum. Eski yerine döndürmek sekansı durdurup içerideki hava basıncını geri getirir. Elbisenin panelinde kırmızıya çalan bir ışık bile görsem, kolu eski yerine öyle hızla döndüreceğim ki başım dönecek. Geçen bir dakikanın ardından pompanın gürültüsü azalıyor, sonra biraz daha azalıyor. Muhtemelen gürültüsü en baştaki gürültüsünden farklı değil ama havanın odayı terk etmesiyle o sesin zemindeki velcro blokların üzerinde duran bacaklarım dışında bana ulaşmasının yolu yok. Pompa nihayet çalışmayı bırakıyor. Elbisenin içindeki pervaneler dışında başka hiçbir ses duymuyorum şimdi. Hava kilidi kontrolleri içerideki hava basıncının sıfır olduğunu gösteriyor ve sarı ışık yeşile dönüyor. Dış kapıyı açabilirim artık. Kapının mandalını tutuyorum derken içime kurt düşüyor. Ne yapıyorum ben yahu diyorum. Bu iyi bir fikir mi gerçekten? O silindiri o kadar çok istiyorum ki herhangi bir plan yapmadan hareket ediyorum. Bu canımı tehlikeye atmaya değer mi? Evet, bu konuda bir şüphe kırıntısı bile yok. Tamam ama dünyadaki diğer herkesin canını tehlikeye atmaya değer mi? Çünkü yanlış bir adım atar ve kendimi öldürürsem kurtuluş projesi başarısız olmuş olacak. Evet yine de değer. Bu uzaylılar neye benziyorlar ya da bana ne söylemek istiyorlar bilmiyorum. Ama ellerinde bilgi olmalı. Bilmemeyi tercih edeceğim bir bilgi bile hiç yoktan iyidir. Kulpu çevirip kapıyı açıyorum. Uzayın boş karanlığı önümde uzanıyor. Tau Ceti'nin ışığı kapıya vuruyor. Kafamı çıkarıp kendi gözlerimle Tau Ceti'ye bakıyorum. Bu mesafeden dünyadan gördüğümüz güneşten biraz daha az parlak. Bağlı olduğumdan emin olmak için ipimi bir kere daha kontrol ediyorum. Sonra da uzaya adım atıyorum. Ben bu işte iyiyim. Bu konuda çok alıştırma yapmış olmalıyım. Belki bir nötr yüzme tankında falan ama sanki hayatım boyunca bunu yapmışım gibi rahat hareket ediyorum. Hava kilidinden çıkıp iplerimden birini dış kabuktaki küpeştelerden birine geçiriyorum. Her an bağlı iki ipiniz olmalı ve bunlardan biri her zaman kesinlikle bağlı olmalı. Böylece hiçbir zaman gemiden uzağa süzülme riskiniz olmaz. Orlan MKS-2 muhtemelen üretilmiş en iyi GDF elbisesi. Ama NASA'nın EMU elbisesi gibi bir SAFER ünitesi yok. En azından bir SAFER ünitesiyle olur da gemiden uzağa süzülürseniz, gemiye dönmek için minimal bir itiş kabiliyetiniz var. Tüm bu bilgiler bir anda zihnime doluşuyor. Sanırım uzay elbiseleri üzerine bayağı kafa patlatmışım. Belki ben bizim mürettebatın GDF uzmanıydım, bilmiyorum. Güneş siperini kaldırıp Blip A'ya doğru bakıyorum. Keşke gemiyi çıplak gözle görebildiğim için gemi hakkında yeni bir şey öğrenebilmiş olsam. Ama gemi epey uzakta. Meryem Ana'nın teleskopu bana çok daha net gösteriyordu gemiyi. Yine de... bir uzaylı gemisine doğrudan bakıyor olmak gibisi yok. Silindir gözüme çarpıyor. Arada sırada uzayda sakince dönen silindirin küt uçları tau ışığını yansıtıyor. Bu arada tau ışığı kelimesini türetmeye karar verdim. Tau setinin yaydığı ışık, güneş ışığı diyemeyiz sonuçta. Tau seti güneş değil. O yüzden tau ışığı. Silindirin gemiye varmasına hala bir 20 dakika var. Nereye denk geleceğini hesaplayabilmek için bir süre silindiri seyrediyorum. Radar istasyonunda oturan bir mürettebat arkadaşım olsaydı güzel olurdu. Bir tanecik bile mürettebat arkadaşım olsaydı güzel olurdu. 5 dakika sonra silindirin aşağı yukarı nereye isabet edeceğine dair iyi bir fikir sahibiyim. Hemen hemen geminin tam ortasına doğru süzülüyor. Uzaylıların hedefleyebileceği en iyi yerlerden biri. Geminin dış kabuğu üzerinde hareket ediyorum. Meryem Ana epey büyük. Benim hava basıncına sahip ufak alanım geminin uzunluğunun sadece yarısına tekabül ediyor. Ve geminin kıç tarafı da geri kalanının 3 katı genişliğinde. Herhalde artık kıçın büyük kısmı boşalmıştır. Buraya yaptığım tek yönlü yolculuğum için ağzına kadar astrofajla doluydu. Dış kabuk GDF'lerde iplerimizi bağlayabileceğimiz küpeşte ve mandallarla dolu. İp, ip, küpeşte, küpeşte geminin orta kısmına gidiyorum. Kalın bir halkanın üzerinden geçmem gerekiyor. Geminin mürettebat kompartımanı kısmının çevresinde bu halka. 2 feet vardır. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama epey ağır olmalı. Mesele uzay gemisi tasarımıysa kütle her şeydir. O yüzden bu halka önemli bir şey olmalı. Ne işe yaradığını sonra düşünürüm. Dış kabuğun hemen hemen orta kısmına gelene kadar bağlama noktalarına kendimi bağlaya bağlaya devam ediyorum. Silindir amansızca yaklaşıyor. Silindiri karşılamak için pozisyonumu ayarlıyorum. Bitmeyecekmiş gibi gelen uzun bir bekleyişin ardından silindir neredeyse yakalayabileceğim kadar yaklaşmış durumda. Bekliyorum. Aceleci davranmanın alemi yok. Yakalamak için erken hamle yaparsam yanlışlıkla silindire vurabilir, güzergahını değiştirip uzaya doğru uçmasına neden olabilirim. O zaman silindiri yakalamam imkansızlaşır. Uzaylıların önünde kendimi aptal durumuna düşürmek istemem. Çünkü şu anda şüphesiz beni seyrediyorlardır. Muhtemelen uzuvlarımı sayıyor, cüssemi not ediyor, beni yemeye önce hangi parçamdan başlayacaklarına karar vermeye çalışıyorlardır falan. Silindirin daha da yaklaşmasına müsaade ediyorum. Saatte 1 milden daha yavaş bir hızla ilerliyor. Pek de hızlı bir pas sayılmaz. Artık yaklaştığından şimdi silindirin boyutunu hesaplayabiliyorum göz kararı. Hiç de büyük değil. Bir kahve kutusu büyüklüğünde ve şeklinde. Sağında solunda rastgele daha koyu beneklerin bulduğu mat gri bir renkte. Blip ağının gövdesine benziyor aslında. Rengi farklı ama aynı benekliliğe sahip. Belki bir tür tarzdır bu. Bu sezon rastgele benekler revaçtadır falan. Silindir kucağıma süzülüyor ve 2 elimle kavruyorum. Beklediğimden daha az kütlesi var. Muhtemelen içi boş. Bir kutu bu. İçinde benim görmemi istedikleri bir şey var. Silindiri bir kolumun altına alıp diğeriyle de iplerle ilgileniyorum. Sabırsızca hava kilidine giriyorum. Aptallık ediyorum aslında. Acele etmemin gereği yok ve bu ciddi biçimde hayatımı tehlikeye sokuyor. Bir hata yapsam uzaya uçacağım ama bekleyemiyorum işte. Gemiye giriyorum, hava kilidinin basıncını geri getiriyorum ve ganimetimle birlikte kumanda odasına süzülüyorum. Bir yandan Orlan elbisesini açarken bir yandan da silindir üzerinde ne tür testler yapacağımı düşünüyorum. Üzerinde çalışmak için koca bir laboratuvarım var. Anında kokuyu alıyorum, boğulup öksürüyorum, silindir kötü. Hayır, kötü değil ama kötü kokuyor. Zar zor nefes alıyorum. Kimyasal koku tanıdık. Ne kokusu bu? Kedi sidiği. Amonyak. Amonyak kokusu bu. Tamam diyorum nefes nefese. Tamam, düşün. İlk aklıma gelen elbiseyi tekrar kapatmak. Ama bu da içeriye çoktan sızmış az miktarda amonyakla kendimi aynı yere kapatmak olur. Silindirin içindeki havanın geminin içindeki çok daha yüksek miktardaki havaya karışmasına izin vermek daha mantıklı. Amonyak zehirli değildir. En azından az miktarda olduğuna ve nefes alabiliyor olman az miktarda olduğunun kanıtı. Aksi olsaydı şimdi ciğerlerimde kimyasal yanıklar oluşmuş, ben de ya çoktan bilincimi kaybetmiş ya da ölmüş olurdum. Mevcut durumda sadece kötü kokuyor, kötü kokuya dayanabilirim. Silindir kumanda odasının ortasında süzülürken ben de elbisenin arkasından dışarı çıkıyorum. Şimdi neyle karşılaşacağımı bildiğimden amonyak sorun değil. Küçük bir odada bolca Windex kullanmaktan fazlası değil. Rahatsız edici ama tehlikesiz. Silindiri tutuyorum ve yanıyor. Ciyaklayıp ellerimi çekiyorum. Bir süre ellerimi üfleyip yanık var mı diye kontrol ediyorum. Çok bir şey yok. Fırın gibi sıcak değil ama sıcak yine de. Silindiri çıplak elle tutmak aptalcaydı, mantıksızdı. Daha önce de elimde tuttuğum için şimdi de tutabileceğimi sandım. Ama daha öncesinde ellerimi koruyan fazlasıyla kalın eldivenlerim vardı. Yaramaz uzaylı silindiri, seni dedim silindire, cezalısın. Elimi yenin içine çekip yeni elime sardım. Şimdi korunaklı olan yumruğumla silindiri hava kilidine doğru ittirdim. Hava kilidine girdiğinde ben de kapıyı kapattım. Şimdilik onu rahat bırakacağım. Elinde sonunda oda sıcaklığına soğuyacak. Bu sırada gemimde kafasına göre gezinmesini istemiyorum. Hava kilidine biraz sıcak diye zarar görecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Silindir ne kadar sıcaktı? Silindiri aptal gibi iki elimle kısacık bir an tuttum sadece. Kendi tepki sürem ellerimin yanmasını engellemeye yetmişti. Yani yüksek ihtimal 100 santigrat derecenin altındaydı sıcaklığı. Ellerimi birkaç kez açıp kapatıyorum. Artık acımıyorlar. Ama acının kalıntılarını hissedebiliyorum. O ısı nereden geldi peki diye mırıldandım. Silindir rahat 40 dakika uzaydaydı. O süre zarfında kara cisim ışıması aracılığıyla ısı yayması gerekirdi. Sıcak değil, soğuk olmalıydı. Tau Ceti'den yaklaşık 1 AU uzaktayım ve Tau Ceti'nin aydınlatma gücü güneşinkinin yarısı. Yani Tau ışığı da silindiri bu kadar ısıtmış olabileceğini sanmıyorum. Özellikle de kara cisim ışımasının onu soğutabileceğinden çok daha yüksek miktarda ısıtabileceğini. Demek ki ya içinde bir ısıtıcı var ya da yolculuğuna başladığında aşırı derecede sıcaktı. Yakında öğreneceğim bakalım. Çok ağır değil, o yüzden muhtemelen incecik. İçinde bir ısı kaynağı yoksa buradaki hava onu çabucak soğutacaktır. O da hala amonyak kokuyor, öf! Laboratuvara doğru süzülüyorum. Nereden başlasam bilmiyorum. Yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Belki silindirin hangi materyalden yapıldığını öğrenerek başlamalıyım. Blip ağının mürettebatı için zararsız olan bir şey benim için inanılmaz derecede zehirli olabilir ve ikimiz de bunu bilemeyiz. Belki radyasyon yayıyor mu diye kontrol etmeliyim. Kapaktan aşağı laboratuvara süzülüyorum ve dengemi sağlamak için elimi uzatıyorum. Şu 0G meselesini çözmeye başladım. Sanırım kimi insanların 0G'yi rahatlıkla ayak uydururken kimilerinin de büyük zorluk çektiğine dair bir astronot belgeseli izlemiştim. Görünüşe göre ben şanslı olanlardanım. Şanslı kelimesini burada geniş bir anlamda kullanıyorum. Şu anda bir intihar görevindeyim. Yani öyle işte. Laboratuvarın kendisi bir gizem, bir süredir öyle. Yer çekimi olacağı göz önüne alınarak tasarlandığı her halinden belli. Masaları, sandalyeleri, test tüpü, tepsisi vesaire var. Yer çekimsiz bir ortamda olmasını bekleyeceğiniz hiçbir şey yok. Ne duvarlarda velcro var, ne de her açıda bulunan bilgisayar ekranları. Alan etkili bir biçimde kullanılmamış, her şey zemin olmasını gerektiriyor. Gemi çok rahat bir şekilde hızlanabilir, uzun süreliğine de muhtemelen birkaç sene boyunca beni 1.5G'de tuttu. Ama sırf laboratuvarda yer çekimi olsun diye motorları açıp uzayda daire çizmemi beklemiyorlardır herhalde, değil mi? Laboratuvar ekipmanlarına bir bir bakıp zihnimi rahatlatmaya çalışıyorum. Bunun bir sebebi olmalı ve bu anılarımda bir yerlerde gömülü. İşin püf noktasını öğrenmek istediğim şey hakkında düşünmek ama bu konuda kendimi çok zorlamamak, uykuya dalmak gibi. Üstüne çok düşünürseniz uyuyamazsınız. Onlarca teknoloji harikası ekipman. Ekipmanlara göz gezdirirken zihnimi salıyorum. 14. ayrımın sonu. Sayfa 159.